yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Markos kesiminin 1. bölüm 8. ayetine geldik. İlk 7 ayette hatırlayacaksınız şöyle okumuştuk. Tanrı oğlu İsa Mesih'e ilişkin sevinç getirici haberin başlangıcı. Yeşaya peygamberde yazılı olduğu gibi işte önünden habercimi gönderiyorum. Yolunu hazırlayacaktır o. Çölden bir ses yükseliyor. Rabbin yolunu hazırlayın. Onun geçitlerini düzleyin. Vaftizci Yahya çöl ortasında belirerek günahların bağışlanması için günahtan dönüp vaftiz edilmek gerektiğini yayıyordu. Tüm Yahudiye ülkesiyle Yeruşalim'de oturanların hepsi Yahya'ya koşuyor, günahlarını açıklayarak Ürdün ırmağında onun eliyle vaftiz ediliyordu. Yahya deve kılından bir giysi kuşanmıştı, belinde de deri bir kemer vardı. Çekirge ve yaban balıyla karnını doyuruyordu. Bundan sonra benden daha güçlü olan geliyor diyerek sözü yayıyordu. Ben eğilip onun çarıklarının bağlarını bile çözmeye layık değilim. 8. ayette ben sizleri su ile vaftiz ettim, o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir diyor. Şimdi 8. ayetten başlayarak yorumu sürdüreyim. Ben sizi suyla vaftiz ettim diyor Yahya ama o sizi kutsal ruhla vaftiz edecektir. Burada Yahya ile İsa'nın yaptıklarını birbirinden ayırt edebiliriz. Gerçek vaftiz kutsal ruhun vaftizidir. Su ile yapılan vaftiz ise törenseldir. Anladınız değil mi değerli dostum? Asıl gerçek vaftiz kutsal ruhun vaftizidir. Evet günümüzde su vaftizi pek önemlidir. Çünkü Mesih'e iman edenin açık tanıklığıdır bu. Matta Rab İsa Mesih'in günahlı insanların yerini alıp onlarla özdeş olmak için Yahya tarafından vaftiz edildiğini yazmaktadır. O günlerde Galile'nin Nasra kentinden çıkıp gelen ise Yahya tarafından Şeriye nehrinde vaftiz edildi diyor 9. ayette. Markos kutsal ruhun verdiği esinle bu sözü kaleme alırken Nasra kentinden çıkıp gelen İsa diye İsa'yı başrole yerleştiriyor. Bizi heyecanlandırması gereken bir sözdür bu. İsa bir gün yine gelecektir dostum ama bu kez Nasra kentinden değil gökten babanın sağından çıkıp gelecektir. Ancak burada İsa Nasra kentinde 30 yıllık sakin bir eğitim döneminin bilinmezliğinden çıkıp geliyor. Evet, vaftiz edilmeye ve böylece insanlık ailesiyle özdeş olmaya geliyor. Matta bu aynı olayı anlatırken önce Yahya İsa'yı vaftiz etmenin uygun olmadığını sandı ama İsa izin ver bana dedi. Çünkü doğruluğun her gereğini yerine getirmemiz için uygun tutum budur diyor. Bunun üzerine Yahya onu vaftiz etti. İsa hakkında öbür yazarların kaleme aldıklarını okursak en çok Markos'un İsa ismini kullandığını fark edeceğiz. Nasra kentinden İsa çıkıp geldi. İsa, Yehoşua adının kısaltılmışıdır. Yehoşua adı Tanrı kurtarır anlamındadır. İşte Yahya'nın insanları günahlarından tövbeye çağırdığı ve tövbe etmeye hazır olanları vaftiz ettiği bu ilginç sahneye Nasra kentinden kurtarıcı çıkıp geldi. Onun adını İsa koyacaksın çünkü o halkını günahlarından kurtaracak. İsa Mesih Yahya tarafından vaftiz olduğunda Yahya İsa'nın tam sudan çıkarken göklerin yarıldığını ve ruhun güvercin biçiminde kendi üzerine indiğini gördü. Göklerden sen benim sevgili oğlumsun senden hoşnutum diyen bir ses geldi diyor 10 ve 11. ayetlerde. Bu olayda Tanrı'nın üç kişiliği kesin ve açık şekilde belirtilmektedir. Tanrı özünün başlangıcı olmayan varlığından çıkıp gelmiş olan Rab İsa'yı görüyoruz. Sonra Tanrı'nın özünde kişilik olarak açıklanan ve bir güvercin biçiminde İsa'nın üzerine inen kutsal ruhu görüyoruz. Üçte birliği tamamlayan Baba Tanrı ise sen benim sevgili oğlumsun senden hoşnutum diye göklerden seslenendir. Burada Tanrı'nın üçte birliği dikkatimize sunulmaktadır. Yalnız dikkatimize sunulmuyor, aynı zamanda İsa'nın kişiliği ve atandığı görev Tanrı katından onaylanıp mühürleniyor. Bu noktada olaylar hızla gelişmeye başlar. İsa Tanrı'nın kulu, hizmet görücüsüdür. Vaftizci Yahya onu insanlara tanıtıyor. Baba Tanrı ise onun gerçekten kim olduğunu yüksek sesle bildirip onayını kutsal ruh ile mühürlüyor. Bunu hemen izleyen olay onun göreve başlamasıdır. Ama nerede başlıyor? Çölde. O an ruh İsa'yı çöle gönderdi diyor Markos 1. bölüm 12. ayette. Ruh İsa'yı çöle gönderdi sözü o kadar güçlü gözükmüyor. Başka çevirilerde kutsal ruh İsa'yı çöle yöneltti ya da onu çöle sürdü demektedir. Tanrı'nın ruhu İsa'yı çöle itti, onu çöle yöneltti. Ne amaçla? Şeytan tarafından denensin diye. Burada bizim görüp anlamamız gereken önemli bir gerçek vardır. İsa bir iş görücü olarak atanıp onaylanmıştı. Ama atandığı işi yapabilecek miydi? Başkaları bu konuda başarısızlığa uğramış, şeytanın denemesine dayanamamışlardı. Adem denenmeye yenik düşmüştü. Nuh peygamber tufan sularını atlatmayı başardı ama denenmeye yenik düştü. İmanın babası diye bilinen İbrahim peygamber bile başarısızlığa uğradı. Musa peygamber İsrailoğullarını önderlik ederek onları Mısır'dan kölelikten çıkardı ama o da düştü ve vaat edilen ülkeye girmesine izin verilmedi. Davut peygamber hakkında ne diyelim? O da düştü. Hem de nasıl? Adam öldürtmeye kadar gitti. Tüm bu başarısızlıkların ışığında İsa'nın denenmeyle görevine başlaması bizi şaşırtmamalı. İsa çölde kaldığı 40 gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabani hayvanlar arasındaydı ve melekler ona hizmet ediyorlardı. Markos 1 ayet 13. Matte ve Luka'nın bu olay konusunda yazdıklarındaki ayrıntı burada bulunmuyor. 40 gün çölde kaldı ve bu süre içerisinde şeytan tarafından denendi. Bir ya da iki denenme değildi bu. Tüm 40 günlük süre içinde denendi. Bazıları İsa'nın 40 gün oruç tuttuğunu ve bu sürenin sonunda şeytan tarafından denendiğini sanırlar. İsa çölde kaldığı 40 günlük süre içerisinde devamlı olarak deneniyordu. Luka'nın yazdıklarından bunu anlıyoruz. 40 gün süreyle iblis tarafından denendi diye yazdı Luka. Bu nedenle İncil'de kaydedilen olayları okurken İncil'in tamamına bakmak gerekir. Bazıları denenme olayında şeytanın yabani hayvanlarla işbirliği yaptığına inanırlar. Hayır, İsa yabani hayvanlar arasındaydı ve melekler ona hizmet ediyordu. Yabani hayvanlar denenme konusunda değil, hizmet konusunda yardım ediyorlardı. Yaratılış olayını dikkatle okursanız göreceksiniz ki hayvanlar insanın yönetimi altına girmek için yaratılmışlardı. İnsan hayvanlar üzerine egemen olacaktı. Yaratılış kitabında her şeyin insana bir yuva hazırlamak için yaratılmış olduğunu görüyoruz. Çöldeki görünüm çarpıcıdır. Tanrı özünden gelip insan bedeni almış olan İsa'ya bir yandan insandan aşağı yaratılmış hayvanlar, öbür yandan ise insandan üstün yaratılmış melekler hizmet ediyor. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Galile'ye geldi ve Tanrı'nın müjdesini yaydı. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin ve müjdeye, İncil'e inanın. Markos 1, 14 ve 15. ayetler. Denenmeden sonra İsa'yı görevi başında görüyoruz. Burada Markos yine sanki bir manşet kullanıyormuş gibi İsa Galile'ye geldi diyor. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Galile'ye geldi. Burada atanmış olduğu göreve başlıyor. Ne yapıyor? Müjdeyi, iyi haberi yayıyor. Zaman doldu diyor. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. İsa insanların günahları için çarmıh üzerinde ölmeye gelmişti ama İsa'nın yaydığı müjde Tanrı'nın egemenliği hakkındaydı. Zaman doldu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. İşte iyi haber, müjde budur. Matta göklerin egemenliğinden söz eder. Tanrı'nın egemenliği ile göklerin egemenliği arasında bir ayrım yapılmalı. Bunlar iki ayrı ama aynı zamanda birinin öbürünü içine aldığı egemenlik dönemleridir. Göklerin egemenliği Tanrı'nın yeryüzü üzerindeki hükmünü dile getirir. Tanrı'nın egemenliği ise dünyamız da dahil Tanrı'nın tüm evren üzerindeki hükmünden söz eder. Yani Tanrı'nın egemenliği göklerin egemenliğini yani dünyadaki egemenliği de içine almaktadır. Matta İsa hakkındaki olayları kaleme alırken Tanrı'nın hükmünü özel olarak bu dünyamız ilişkisinde açıklıyor. Markos ise dünyamızın ötesine uzanıp tüm evreni, görünen ve görünmeyen yaratılış olayını konu ediyor. Tüm yaratılışı konu ediyor. Çünkü Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın yaratmış olduğu her şeyi içine alır. Dünyamız ve insan açısından bakıldığı zaman göklerin ya da Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. İnsan zaten değerli dostum, kendi çevresinden dışarıda olanları tam anlamıyla kavrayamaz. Göklerin egemenliği Tanrı katındaki hükmün yeryüzünde uygulanması demektir. İsa'nın getirdiği mesaj, Matta'nın yazdıklarında Yahya'nın verdiği mesajın aynısıdır. Tövbe edin. Müjdeye, Tanrı'nın sunduğu, getirdiği iyi habere inanın. Ne yazık ki günümüzde bu mesaj bazılarınca ters çevrilmiştir. İsa, önce tövbe edilmesini ve sonra iman edilmesini buyuruyor. Bazıları ise önce iman, sonra tövbe diyorlar. Kılı kırk yarmaya gerek yok. Ama iman ile İsa Mesih'e döndüğün zaman değerli dostum, doğal olarak gitmekte olduğun yöne sırt çevirip bazı şeyleri geride bırakarak ona dönersin. İşte tövbe budur. İnsan tövbe ettiği zaman gittiği yolun yanlış olduğunu onaylıyor. Çünkü tövbe bir yerde Tanrı'nın gittiğin yolun yanlış olduğunu sana göstermesidir. Bunu anladığında o gittiğin yoldan tam tersine 180 derece geriye dönersin. İşte bu sırt çevirme, bu dönme işi aslında tövbedir. Tuttuğun yol ve önünde bulunan günahlı yaşamındır. İsa Mesih senin tutmuş olduğun yolun tam ters tarafındadır. Bu ne demektir? Yani ona dönmek için gerisin geriye 180 derece dönmelisin. Daha önce de vurguladığım gibi. Zaten tövbe budur. 180 derece geriye dönüyorsun. Ama kime? İsa Mesih'e dönüyorsun. Bu geriye dönüş günahlı yaşamına sırt çevirmek demektir. İşte bu tövbedir. Günahlarına sırt çevirmeden İsa'ya gelmek olanaksızdır. Çünkü Tanrı sana günahlı olduğunu söylüyor. Bunu görmen gerekir. Buna evet demen gerekir ve bundan dönmen gerekir. Bir kişi gerçekten günahlı yaşamından dönüp İsa'ya gelirse, o kişinin yaşamında günahtan döndüğünü gösteren değişiklik belirtileri olacaktır. Burada önce iman sonra tövbe ya da önce tövbe sonra iman diye bir çelişki yoktur. İkisi birbirine ayrılamayacak derecede kenetlenmiş durumdadır. Biri olmadan öbürü olmaz. Önemli olan kişinin müjdeye inanmasıdır. Burada olaylar baş döndürücü bir hızla değerli dostum ilerlemektedir. Gelişiyor. Belki de Markos olayları Yahudi olmayanların yani Romalıların anlayacağı tarzda yazdığı için böyledir. Romalılar atılgan, hareketli insanlardı. O zamanın dünyasını yönetimleri altına almış güçlü bir milletti bunlar. Matta genellikle dindar olan insanlara hitap ediyor. Markos güçlü insanlara, Luka düşünürlere, Yuhanna ise yaşamı altüst olmuş kurtuluşa ihtiyacı olan insanlara hitap ediyor. İsa Galile gölünün kıyısından geçerken göle ağ atmakta olan Simon ile kardeşi Andrea'yı gördü. Bu adamlar balıkçıydı. İsa onlara ardımdan gelin, sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım dedi. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Oradan biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Kayıkta ağlarını onarıyorlardı. İsa hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte kayıkta bırakarak İsa'nın ardından gittiler diyor Markos 1. bölüm 16-20 ayetler arasında. İsa'nın elçileri 3 ayrı ve belirgin şekilde çağrılmışlardı. 1. Yuhanna 1. bölüm 35-51. ayetlerde görebiliriz ki İsa Yeruşalim'e gittiğinde bu adamlarla tanışıp onlara genel, gayri resmi bir çağrıda bulundu. İsa'nın nerede oturduğunu öğrenmek istiyorlardı. Çünkü vaftizci Yahya, İsa'yı dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu olarak göstermişti. Hatta Yahya'nın öğrencilerinden birkaçı bile İsa'nın ardından gitti. Ama onunla kalmadılar. Bu kez onları sürekli kalmaları için çağırmamıştı. Bu ilk genel çağrıdan sonra geri bu insanlar Galile'ye dönüp balıkçılığa devam ettiler. 2. Şimdi Markos'un yazdıklarında görüyoruz ki İsa görevinin başında Galile Gölü'nün kıyısında yürürken öğrencileri balık avlarken bulur ve onları öğrencileri olmaya çağırır. Şimdi onlar insan avcıları olacaklardı. Luka 5. bölümde onları yine balıkçılığa dönerlerken göreceğiz. 3. ve son çağrı onları elçiler olmaya çağırır. Markos 3, Matta 10 ve Luka 6. bölümlerde bunu görebiliriz. Onlar yine balıkçılığa dönmüşlerdi. Simon Petros 2. çağrıda İsa'nın ayaklarına kapanıp benden uzak dur ya Rab çünkü ben günahlı biriyim demişti. Belki de Petrus bu sözüyle İsa'nın ilk çağrısına sadık kalmadığını, günahlı olduğunu ve başkasını bulsa daha iyi edeceğini dile getirmek istemiştir. Ama Rab Petrus'u başaramadığından dolayı çöpe atmadı. 3. bir kez onlara gelip onları elçiler olarak atadı. Kefernahum'a girdiler. Sept günü olunca İsa hemen havraya girip ders vermeye başladı diyor Markos 1. bölüm 21. ayette. İncil'de İsa'nın yaşamı ve yaptığı işler hakkında yazılanlar okurken Yahudi din önderlerinin onu belli bir konu üzerinde sorguya çektiklerini fark edeceksiniz. Konu Sept günü hakkındaydı. Sept ya da Şabat denilen gün cumartesi olup Yahudilerin dinlenme ve tapınma günüydü. Aynı zamanda haftanın 7. günüydü. Museviliğin yasalarına göre o gün hiçbir işe el sürmemek gerekiyordu. İsa bu konuda Yahudi din önderleri tarafından sorguya çekildiği zaman onlara açıkça konuşup "Babam şu ana kadar çalışmasını sürdürüyor, ben de çalışıyorum." diye yanıt verdi. Aslında İsa çalışmasını mesai saatleri içine kısıtlamadı. Mezmur 121 ayet 4'te yazıldığı gibi Rab uyuklamaz ve uyumaz. İşte Kefarnahum'a girdikleri o Sept günü İsa sabahleyin erkenden Yahudilerin tapınağına girip ders vermeye başladı. Kefarnahum'daki bu havra o günün dini merkezlerinden biri değildi. Öyle görülüyor ki İsa kendi kasabası olan Nasra'da kabul edilmediğinden dolayı orayı bırakıp Kefarnahum'a geldi. Bundan böyle Kefarnahum Rabbin yeryüzündeki görevi ve hizmet için bir merkez olacaktı. Halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi ders veriyordu diyor 22. ayette. Bu ayette gerçeğin gücünü, etkisini ve bu eşi görülmemiş adamın öğretiş tarzını görüyoruz. Günümüzde kilise topluluğuna yöneltilen eleştirilerden biri herhalde yetkiyle konuşmadığımız konusundadır. Rabbin işinde yetki ile konuşamamamızın nedeni imanımızı yitirmemizdir dostum. Burada ben imanımı yitirdim demiyorum ancak Mesih imanlıları topluluğu olarak bir eksikliğimizi dile getiriyorum. Tanrı'nın sözünü olduğu gibi duyurmamaktayız. Gerçekten yan çizilmekte Tanrı'nın sözü yerine kendi görüş açımız vaaz edilmektedir. İsa'nın gününde Havra Tanrı gerçeğiyle fokurduyan bir yer değildi. Rabbimiz gerçeği konuşunca doğal olarak halk onun öğretişine şaştı. Tam o sırada havralarında bulunan ve kötü ruha tutsak olan bir adam, "Ey Nasır Ali İsa, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." Markus 1, 23 ve 24. ayetler. Markus'un kaleme aldığı olaylar arasında bu ilk mucize ruhsal alandadır. Tanrı ruhsal alanda her şeyi denetimi altında tutmaktadır. Sadece Tanrı'nın kötü ruhlar üzerinde tam yetkisi vardır. Tanrı özünden gelen ise bu yetkiyi tam olarak sergiliyor. Roma İmparatorluğu'nun uzandığı ülkelerde cinlerin insan yaşamında kendilerini sık sık gösterdikleri tarihsel kaynaklarca kanıtlanmaktadır. Cinler ancak Rabbi İsa Mesih karşı koyabilir. Çünkü basitçe diyebiliriz ki ancak İsa bu ruhsal alanda iş görebilir. Bu nedenle Markos bunu ilk mucize olarak kaydetti. Bu mucizeyi Markos ilk sıraya koyuyor çünkü İsa Mesih'te güç ve yetki vardır. Eğer İsa'da güç ve yetki varsa bu iki noktayı ortaya çıkarıyor. Bir, o her alanda ruhsal yetkiye ve güce sahiptir. İki, sadece Tanrı bu türden mucizeler yapabilir ki bu da İsa'nın tanrılığını ortaya koyuyor. Dostum, İsa'nın her alanda yetkisi, gücü olduğunu anlıyor musunuz? İsa Mesih yetkiye ve güce sahip olduğunu öğretiyordu ve şimdi de bu yetki ve gücünü mucize yaparak sergiliyor. Günümüzde gelişen olayların farkında mısınız? Günümüzde şeytana tapmak oldukça yaygındır. Çağımızda öylesine korkunç şeyler oluyor ki bunların gerisinde şeytansal gücün olduğunu söylememiz gerekir. Bazı durumları tam olarak açıklamak bazen oldukça zordur. Neden bugün genç kuşak evlerini terk edip hippiliğe ya da esrar gibi şeylere bağlanıyor ya da bir gangster çetesine katılıp insanları öldürüyorlar? Neden insanlar üzerlerine bir bomba bağlayıp patlatıyor ve beraberinde onlarca hatta yüzlerce insanı öldürüyor? Bu türden eylemler şeytansal değil de nedir sevgili dostum? İnsan canına kıyan, insanları gözlerini kırpmadan öldürenlerin şeytana tutsak oldukları açık değil mi? Sevgili inanlı dostum, bu tür durumlarda bunlardan kurtulmanın tek yolu vardır. İsa Mesih adında bunlara karşı durmak. Sadece o şeytana ve cinlere karşı durabilir ve onları yok edebilir. İşte bu Markos'un yazdığı ilk mucizedir. İsa, "Sus, çık o adamdan" diyerek kötü ruhu azarladı. Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine "Bu nasıl şey?" diye sormaya başladılar. Yepyeni bir öğretiş, kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyorlar. Markos 1, 25-27 ayetler arası. Burada İsa öğretişinde olduğu kadar mucizelerinde de gücünü ve yetkisini sergilemektedir. Ama onu anlamıyorlar. İsa'da onların anlamadığı bir yetki vardır. Böylece İsa ile ilgili haberler tüm Galile bölgesinin her tarafına hızla yayıldı diyor 28. ayette. Şimdi Markos bize başka bir olayı gösteriyor. Olaylardan anlaşılıyor ki bu olay aynı yerde aynı gün öğleden sonra yer aldı. İsa havradan çıkar çıkmaz Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simon ve Andrea'nın evine gitti. Simon'un kaynanası ateşler içerisinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler. O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü ve kendisi onlara hizmet etmeye başladı diyor Markos 1. bölüm 29-31 ayetler arası. Burada Simon'un kaynanasından söz edilir. Burada bir kez daha açıkça Rabbin yetkisi ve gücü görülüyor. Değerli dostum, bugün de İsa Mesih her birimizle kişisel olarak ilgilenmektedir. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cine tutsak olanları İsa'ya getirdiler diyor 32. ayet. Hastalık insan yaşantısında Tanrı'nın istediği bir durum değildir. Fiziksel hastalık cine tutsaklık gibi iblisin işidir. Yani insan ilk yaratıldığı zaman günahsız, dolayısıyla ölümsüz yaratıldı. Ancak günaha düşen insan bu ölümsüzlüğünü yitirdi. Hastalık, dert, kötülük hep günahın getirdiği sonuçlardır. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı diyor Markos 1. bölüm 33 ve 34. ayetler. Bu ayetlerde Markos tam Matta'nın yazdığı şekilde yazıyor. Dikkatimizi İsa'nın yaptığı doğaüstü işlere çevirip bize evet İsa birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu diyor ama bunlardan ancak birkaçı kaydedilmiştir. Burada ilginç bir nokta vardır. Cinler İsa'nın kim ve nereden geldiğini, hangi güç ve yetkiye sahip olduğunu biliyorlardı. Unutmayalım ki tüm bunlar hareketli bir cumartesi günü yani Şabat günü yer almaktaydı. Herhalde böyle yorucu bir günün sonunda İsa'nın güzel bir uykuya dalıp ertesi sabah biraz geç kalkmasına hak verirdik ama ertesi gün ne yaptı? Sabah çok erkenden ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti. Orada dua etmeye başladı. 35. ayet. Evet, yorucu hareketli bir Şabat gününden sonra ertesi gün İsa'nın biraz istirahat edeceğini bekleyebiliriz ama o ne yaptı? Sabah çok erken kalkıp ıssız bir yere gidiyor ve dua ediyor. Bizim için ne güzel bir örnek değil mi? Simon ile yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar. Onu bulunca herkes seni arıyor dediler. İsa onlara başka yere yakındaki kasabalara gidelim dedi. Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim. Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak tüm Galile bölgesini dolaştı. 36-39 ayetler arası. Burada müjdenin başlangıcını görebiliriz. İsa Tanrı'nın sözünü duyurarak onları çarmıh üzerindeki ölümü ve mezardan dirilişiyle sağlayacağı kurtuluşa hazırlıyor. Değerli arkadaş, sadece İsa'nın sözleri, onun öğretişi seni kurtarmaz. İsa üstün bir peygamberdir. Onun sözleri ne güzel demekle günahlarına bağış, sonsuz ölümden kurtuluş bulamazsın. Seni kurtaracak olan İsa'nın çarmıh üzerindeki ölümüyle tamamladığı iştir ve buna yürekten iman etmektir. Nerede öğretiyor ise? Yahudilerin havralarında. Cinleri nereden kovuyordu? Herhalde havralarda da cinliler vardı. Yalnız bir iki yerde değil, o yörenin tüm bölgelerini dolaşarak öğretti ve cinleri kovdu. İsa'nın yeryüzündeki hizmeti yaklaşık 3 yıl sürdü. Bu süre içerisinde sürekli öğretiyor, mucizeler yaratıyor, cinleri kovuyordu.